Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak sağlıcakla köşemiz var. Deri hastalıklarından biri olan mantar, yaygın görülen bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları arasında ve vücudumuzun pek çok bölgesinde ortaya çıkabiliyor. Hatta farklı bölgelere de zamanla yayılabiliyor. Deride kaşıntı, kızarıklık, dökülmeler ve iltihaplanmalara neden olabilen mantar türleri, enfekte kişilerle aynı eşyaların kullanımıyla başkalarına da bulaşabiliyor. Belirtilerin şiddeti ve hastalığın seyrine göre mantar hastalığı, ilaçlar, kremler, pomatlar, medikal ve diğer yöntemler de tedavi edilebiliyor. Hayatımızı zorlaştıran, mücadele etmesi zor bir rahatsızlık olan mantara karşı kullanılabilecek doğal ürünleri konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ömür Demirezer hocamızla. Bakanın ikinci bölümünde Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon hattımızda olacak. Sağlık çalışanlarının uzun süredir yaşadığı sorunlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği 5 yeni müjde ile sona eriyor. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nda açıkladığı sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik düzenlemenin ayrıntılarını konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen güne bakana hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Dün akşam yine sonsuz bir umut daldı içime.
Bir de kendimi düşündüm sonra, bir garip duygu çöktü omzuma.
Hani ıssız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey.
Hayırsız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey, işte öyle bir şey.
Sen
kendimi düşündüm sonra. Bir garip bir duygu çöktü omzuma.
Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden, işte öyle bir şey.
Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar ve insan, hani bir telaş duyar ya birden, işte öyle bir şey.
Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey.
Hani bir yağmur yağar da bazen, hani gök gürler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden, işte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.
Hani bir korku duyar da insan,
hani bir şarkı söyler içinden,
İşte öyle bir şey.
Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, İşte öyle bir şey.
İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.
Sağlıcakla.
Güne bakan sağlıcakla köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Değerli hocam, bugün özellikle sevgili dinleyicilerimizin çok muzdarip olduğu bir konuyu konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü hayatında hiçbir zaman yoktur ki bir kişi mantar hastalığıyla baş etmek zorunda kalmasın. Küçükten büyüğe, gençten yaşlıya muhakkak hayatımızın belli bir döneminde bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmışızdır diye düşünüyorum. Kalmamış olanlar da varsa en azından bugün söyleyeceğimiz küçük önerilerle belki bundan sonraki yaşamında bu hastalığın ne olduğundan haberi bile olmaz. Öyle devam eder,
evet,
hayatına
diyelim.
İnşallah hocam. Şimdi evet, zor bir hastalık mücadelesi özellikle ve pek çok doğal ürün de var yararlanabileceğimiz. Onları konuşacağız ama hocam müsaadenizle bunlara geçmeden önce vücudumuzun hangi bölgelerinde daha çok mantarla karşılaşabiliyoruz? Bizi bu konuda biraz aydınlatır mısınız?
Tabii ki. Mantar vücudumuzun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkabiliyor, her kısımda. Onları geçmeden önce mesela ağızdan başlarsak, özellikle bebeklerde daha sık rastlanan pamukçuk, da pamukçuk olarak adlandırılan o rahatsızlık aslında bir mantar hastalığı. Bu yetişkinlerde de olabiliyor ama daha nadir, daha çok çocuklarda, daha doğrusu bebeklerde daha çok görüyoruz. Genellikle yanakların iç yüzeylerinde, dilin üst yüzeyinde beyaz renkli tabakalar halinde görülüyor. Bebeklerde görmüşsünüzdür mutlaka.
Evet, böyle tükürükle de hep dıştan da belli oluyor sanki var,
evet,
olduğu, değil mi hocam?
Ve dilini çıkardığı zaman bebek beyaz olarak, evet, görebiliyoruz. Hafif şiddette bir hastalık bu. Genellikle çok ciddi komplikasyonlara neden olmuyor. Hı hı. Yetişkinlerde olması halinde bir karışım kullanabiliriz. Buna bir örnek verecek olursam, çay ağacı hidrozolü ve paçuli hidrozolünü eşit miktarda karıştırıp ağız çalkalama suyu olarak kullanabiliriz bunu. Ağız içi ve dişlerin çevresini çok iyi çalkalayıp sonra tükürmek gerekiyor, çalkalama suyunu yutulmamasına dikkat etmek gerekiyor.
Yine günde miktarları var mı? Hocam pardon, sözünüzü kestim. Yine miktarları var mı? Hani şundan bu kadar damla.
Eşit miktarda ya 5 mililitre 5 mililitre, 10 mililitre 10 mililitre Yani patçuli hidrozolü 10 mililitre, çay ağacı hidrozolü 10 mililitre. Tamam. Daha önceki konuşmalarımızda bahsetmiştik. Bu hidrozol dediğimiz şey bitkinin suyu ama sıkılmış suyu değil. Uçucu yağ elde edilmesi sırasında uçucu yağın altında kalan sudan bahsediyoruz. O şekilde satılanlar var. Hidrolat adı da veriliyor. Hidrozol de deniyor. Mesela gül suyunu öyle düşünebilirsiniz. Gül suyu da bir hidrozoldür. Hı hı. En bildiğimiz şey gül suyu olduğu için o örneği verdim.
Evet, evet, evet.
Ama buradakiler patçuli hidrozolü ve çay ağacı hidrozolü. Bu ağız çalkalama suyu olarak bu tür mantarlarda etkili. Vücudun diğer kısımlarında da olabiliyor. Mesela sıklıkla saçlı deride, tırnaklarda, vajinada, makat, eller, ayaklar, kasık bölgelerinde oluşabiliyor mantar. Saçlı deriyi daha önce konuşmuştuk, ona girmeyelim. Bugün sık rastlananlarla ilgili desteklerden bahsedebiliriz. En çok rastlanan ağız dışında bebeklerde, yetişkinlerde daha az rastlanıyor dedik. En fazla ayak tırnağı ve vajinal mantarlara rastlıyoruz. Hemen şunu ilave edeyim. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle yaz aylarında mantarların çoğalma yeteneği çok daha fazla. Hastalığın görülme sıklığı yaz mevsiminde bu nedenle artıyor. Eğer zamanında tedavi edilmezlerse yayılabiliyorlar ve farklı enfeksiyonlara yol açabiliyorlar. Bu arada ben kendi sesimi de çok fena halde duyuyorum, onu da belirteyim.
Hemen sevgili teknik yönetmenimizden rica edeyim. Hocamız kendi sesini tekrar duyuyormuş. Belki biz bir yandan konuşurken o da düzenlemesini yapar hocam. Şöyle şimdi ağız içinde çıkan mantarlardan bahsederken hep aft kelimesini çok kullanırız aslında. Bu aft dediğimiz şey mantar mıdır?
Aft dediğimiz şey bir mantar rahatsızlığı değil. Ağız mukozasında zaman zaman yaralar oluşabiliyor. Bu yaralar işte virüsler, yani uçuk gibi veya bakteriler nedeniyle olabiliyor. Uçuk bir virütik rahatsızlık ya da bakteriler nedeniyle olabilen yaralar da var. Hı hı. Veyahut sert besinlerin ya da sıcak içeceklerin tüketilmesi sonucunda ağız içinin hasar görmesiyle de ortaya çıkabiliyor. Bu da yine ağız ve yanakların iç kısmında, diş etlerinde, dilde, dil altında, damakta yaralar oluşabiliyor. Eğer bu yaralar iltihaplı bir görünüm alıp şişerse buna aft adı veriliyor. Yani ağız yaralarının bir ileri aşaması mantar değil, bakteri veya virüsle oluyor. Aft aslında ağızda oluşan bir ülser. Ağız ülseri de denebiliyor ama halkımız ağız yaralarının hepsine birden aft diyor. Aslında arada bir ince ayrım var. Her yarada aft değil. Ağız yarası devamında eğer daha şiddetlenirse aft oluyor.
Peki ağızda mantar oluşumu gerçekleşir mi?
İşte biraz önce bahsettiğimiz mantar.
Bebeklerde dedik
ki hani.
Bebeklerde olan. Mesela yetişkinlerde.
Yetişkinlerde de olabiliyor. Benim verdiğim o patçuli hidrozolü ve çay ağacı hidrozolü yetişkinler için.
Bebeklerde kullanmıyoruz. Bebeklerde onu kullanmayacağız tabii.
Bebeklerinki geçiyor zaten kendiliğinden de.
Zaten bebeklerin gargara yapma şansı yok ama hani biz ağzı bir şekilde temizleyebilir miyiz? Belki bir pomatla gibi düşündüm ama pamukla ya da öyle bir imkan var mıdır?
Genellikle çok fazla bir şey kullanılmıyor. Çok ağırlaşmadıkça bebekler hep oluyorlar, geçiriyorlar.
Evet. Hocam bu arada sesinizin yankısı devam ediyor mu, onu da hemen sorayım.
Kısmen çok az ama rahatsız edici değil şu anda.
Tamam hocam. Aslında bazen rahatsız edici de olur. Çünkü insan kendi sesini geri duyduğunda bu sefer anlatacaklarında zorluk yaşayabilir. O yüzden ara ara ben yine kontrol edeyim. Siz de yine zorluk yaşarsanız lütfen söyleyin. Sevgili teknik yönetmenim masanın başında, hemen düzeltmek için elinden gelen gayreti gösterir, merak etmeyin. Hocam aftan bahsettik, mantardan da bahsettik de hani bunu karıştırıyoruz dedik ya. O ayrımı dinleyicilerimize tekrar anlatabilirim. anlatabilir misiniz? Hani ağızda olan şey mantar mıdır yoksa aft mıdır? Çünkü ona göre farklı yöntemler önerirsiniz diye evet. düşünüyoruz. Mesela hani birinde çay ağacı hidrozolüyle paçule hidrozolünü karıştıralım dedik. Ama bunun mantar için uygun olduğunu söylediniz. Evet. Peki aft için de kullanmak isterse dinleyicilerimiz doğru bir işlem yapmış olurlar mı?
Aft için daha farklı şeyler. Aslında halkımız ağız yaralarını tedavi edebiliyor karadutla. Halk arasında çok yaygın olarak kullanılıyor karadut ağız yaralarına karşı. Önemli bir meyve ama genellikle şurubu satılıyor ülkemizde ve bu şurubunu kullanıyorlar. Dün Mustafa Bey ile konuşurken o karadut pekmezinden bahsetti ama o pekmez dediği de aslında karadut şurubu. Şurup hazırlanırken oldukça fazla şeker kullanılıyor. Yani 500 gram meyveye 500 gram şeker reçel yapar gibi meyve kullanılıyor. Bunu hazırlarken de şekerle kaynatılıp sıcakken tülbentten süzülüyor. Çok az miktarlarda hani 500 gram ve 1 kilo neredeyse hazırlıyoruz ama tabii bunu herkes sevdiği için de içebiliyor. Güzel de tadı var. Ama yaralara sürmek için 2-4 mililitre bir miktar ağızdaki yaralara sürülerek kullanılıyor. Şurubu içmemenin özelliği şu. Eğer kişi diyabetliyse
şeker fazla
ve ilaç
değil mi
kullanıyorsa
evet.
hem şekeri hem de diyabete karşı çok sıkıntılı bir durum yaratabilir. Sadece sürerek kullanmaları önemli. Meşhur zerdeçal herkes çok seviyor biliyorsunuz. O da ağız yaralarında etkili. Zerdeçaldan çay hazırlayarak kullanılabilir. Ağız çalkalama suyu olarak kullanılabilir. Bunun için de 1 gram zerdeçal tozu üzerinde 150 mililitre kaynar su eklenip 15-20 dakika demlenip süzülüyor ama sıcakken değil mutlaka ılıkken ağızlı bıçağı ile çalkalanabilir. Bu da ağız yaralarına karşı etkili. Mantara değil. Ağız yaralarına.
Evet, o ayrımı yapmak çok önemli. Biz peki ağzımızda
tabii
bir yara çıktığında
ayrımı yapmak için öncelikle bir hekime başvurmak evet. gerekiyor. Doğru teşhis konulması gerekiyor mantar olup olmadığını anlamak için. Belirtilere göre bir ön tahminde bulunabiliyor. Mesela mantarların deri üzerinde çoğalmaları sonucunda deride kızarıklık, şişlik, kaşıntı gibi bir takım belirtiler ortaya çıkabiliyor. Renk, doku, görüntü değişiklikleri olabilir, kaşıntı, akıntı gibi birçok belirtiyle kendini gösterebiliyor. Fakat bu belirtilerin hepsi mantar demek değil, bazıları farklı hastalıklar nedeniyle de olabilir. İşte bu nedenle de bir hekimin teşhisi burada önemli. Yani mantar mı, başka bir şey mi, yara mı bunları bir hekim aracılığıyla anlayıp ondan sonra bir takım şeyleri kullanmak lazım.
Evet, ağızdaki mantarın yine ağzın farklı bölgelerine yayılma durumu var mıdır? Ya da aft için de aynını sorayım. Ağzımızın bir yerinde çıkan bir aft bir süre sonra başka bir bölgesinde de yine çıkabilir mi?
Aft bir başka bir bölgede çıkabilir ama şöyle, aftın yayılma durumu yani bulaşma ile değil. Mantar evet bulaşabilir ama aft yara. Yara biliyorsunuz bulaşmaz öyle başka taraflara ama mantar tabii ilerleyebilir.
O uçuk gibi mi aft? O geldi şimdi aklıma yine ağız yarası
uçuk,
olarak.
Yok uçuk virütik bir şey. Herpes simples diye bir virüs ile olan bir şey. Onu virüs oluşturuyor.
O da bambaşka.
Virüs, bakteri, mantar. Üçü de ayrı mikroorganizma. Uçuğu virüs oluşturuyor. Bazı bakteriler ağız yaralarını oluşturabiliyor. Virüs nedeniyle de tabii buna da yara diyebiliriz ama esas olarak bakterilerle oluşan ya da virüsler ve bakterileri bir arada düşünürsek mantardan ayrı onunla oluşan yaralar ağız yarası denebilir. Ama aft işte virüslerin daha ileri safhasına affedilebilir o zaman. Sizin demek istediğiniz muhtemelen
evet oydu. Hocam işte bu ayrımı çoğu zaman biz de fark edemeyebiliyoruz. Evet. Sizin gibi bir uzmandan
af
destek almak
deniyor, istiyoruz. Değil mi?
Evet, hepsine birden af diyoruz. Biz ağzımızda yarı çıktı mı af. O yüzden bu ayrım önemli. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi o ayrıma tedavi olacak yöntem böylelikle farklılaşmış önemli. Oluyor çünkü.
Tabii.
Aynı yöntemi diğerlerine uyguladığımızda bir cevap alamayacağımız gibi aynını farklı bölgelere uyguladığımızda da hani olumsuz sonuçlara da neden olabilir.
Evet,
o yüzden dikkat etmek gerekir değil mi hocam? Yaş fark ediyor mu? Hani ergenlik durumu ya da yaşlılık durumu. Bebekler zaten onları ayrı kategoride değerlendiriyoruz ama.
Aslında yaşlılarda daha çok bu ağız yaraları olabiliyor. İşte bu reflü, gastrit gibi rahatsızlıkları olanlarda da olabiliyor tabii ki. Ama karadut şurubunun öyle bir ters etkisi yok. O bahsettiğimiz şeker kullanımı dışında. Hı hı. Şekersiz de yapılabilir tabii ki şurup. Ama bu sefer o katılığı sağlamak mümkün olmayabileceği için şeker konuyor. Hı hı. Daha sürülebilir
olsun
gelebilmesi
diye.
İçin. Evet. Tabii o nedenle konuyor. Onun dışında şu ana kadar söylediklerimizde yaş çok etkili değil.
Hı hı. Hocam şimdi vücudumuzun diğer bölgelerini de düşünecek olursak farklı bölgelerde çıkan mantarlardan da bahsettiniz. Ayak ve ayak tırnağı mantarı herhalde en çok muzdarip olduğumuz durumlardan biri. Böyle tırnağın kenarında oluşur ve sonra farklı tırnaklara da kayar, farklı ayağın bölgelerine de kayar ve çok bizi zorlar. Hani kaşısak ayakkabının içinde kaşıyamıyoruz. Nasıl geçireceğiz böyle bir durum olduğunda?
Evet. Tabii sizin de söylediğiniz gibi sadece ayak tırnağında değil, ayakta da ve çoğunlukla parmaklar arasında mantar oluşumu söz konusu olabiliyor. Sporcu ayağı mantarından bahsedilir. Aslında o ayak mantarıdır ama sporcu ayağı adını da spor aktivitelerinden sonra işte nemli sıcak
çoraplarla
çok fazla zaman geçiren kişilerde yaygın olduğu için sporcu ayağı mantarı deniyor buna. Bu cildi etkileyen bulaşıcı bir mantar enfeksiyonu. Ayaklarda çok yaygın ancak ayak tırnaklarına ve ellere de yayılabilir önlem alınmazsa. Enfeksiyon ciltten cilde temas yoluyla kolayca yayılabiliyor. Bu nedenle de enfekte bir kişinin daha önce yürüdüğü ıslak alanlarda, mesela yüzme havuzu çevresinde ve duşlarda çıplak ayakla yürümek hastalığa maruz kalma olasılığını artırıyor tabii ki. Kirlenmiş giysiler, çoraplar, havlular, yatak çarşafları ve ayakkabılar da yaygın enfeksiyon kaynakları. Ayak tırnağı mantarı çok yaygın. Nüfusun %20'sini etkiliyor. Genellikle inatçı bu tür mantarlar ve kurtulması da zor. Tırnaklarda çizgiler, noktalar, tırnakların sararması, renginin bozulması gibi işte sarı ya da kahverengi renk alması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bunun için isterseniz bir öneride bulunalım.
Ah, istemez miyiz hocam? Hemen kağıdımı kalemimi aldım. Not almaya başlıyorum lütfen söyleyin.
Hem ayak mantarı için hem de tırnak mantarı için kullanılabiliyor. Böyle bir karışım. Aloe vera jelini alıyoruz. 100 mililitre. Bunun üzerine 50 damla palmaroza uçucu yağı.
Bir daha söyler misiniz hocam? Palmaroza.
Palmaroza uçucu yağı. 50 damla da sandal ağacı uçucu yağı ilave edip karıştırıyoruz. 100 mililitre aloe vera jeli, 50 damla palmaroza uçucu yağı, 50 damla sandal ağacı uçucu yağı. Bu jel olduğu için masaj yapılarak uygulanabiliyor.
Ayaklara ve
ayaktaki krem gibi ayaktaki mantarlı bölgelere yedirerek sürmek lazım. Günde iki kez kullanılabiliyor. Bunun bir başka yönü de ayakları besleyici özelliği de var. Aloe vera'nın nemlendirici özelliği nedeniyle hem ayakları besleyici hem mantarla mücadelede etkili bir karışım bu. Yine ayak mantarı için çok önemli bir uçucu yağı var. Çay ağacı uçucu yağı. Aslında pek çok mantar için çok anlamlı.
Ağız çay için ağacı de kullanmıştık.
Ağız için de kullandık hidrozolünü. Uçucu yağını da burada kullanabiliriz. Ayak tırnağı mantarı için. Biraz daha konsantre bir karışım verebiliriz. Damlalıklı bir şişe içerisine susam yağı 10 mililitre koyabiliriz. Bunun içerisine 9 damla çay ağacı uçucu yağı, 11 damla da oregano uçucu yağı. Bu kekik gibi oregano uçucu yağı ama kekik yağı değil. Oregano uçucu yağı. Bunları karıştırıyoruz şişenin içerisinde ve her gün mantar olan tırnağa 1-2 damla damlatıp yediriliyor.
Hocam bu harika tarifler gerçekten. Peki bu damlayı yaptıktan sonra biraz hani kurumasını beklemek veya bir saat işte çorap giymemek bu tür yapmamız gereken, uygulamamız gereken yöntemler var mı?
Yok etmememiz gerekiyor. Onun birazcık emmesini beklemek anlamlı olur.
O zaman süreceğiz ve bir süre bekleyeceğiz.
Çorap giymeden. Biraz beklemekte yarar var. Ya biliyorsunuz kuruması mümkün değil ama en azından cildin emilebilir. O nedenle biraz beklemekte yarar var. Bir tane de isterseniz ayak mantarı için ayak banyosu önerelim.
Aa, çok güzel olur.
Bunun için de yine çay ağacı uçucu yağından yararlanacağız. Lavanta ve İngiliz nanesi, İngiliz lavantası, İngiliz nanesi, çay ağacı uçucu yağı ve elma sirkesi. Şöyle 100 mililitre elma sirkesi içerisine 31 damla çay ağacı uçucu yağı, 54 damla İngiliz lavantası uçucu yağı ve 15 damla İngiliz nanesi uçucu yağını damlatıyoruz. Bu 100 mililitre elma sirkesi yarım su bardağına denk geliyor. Öyle diye düşünelim. Bunları damlatıp karıştırdıktan sonra bir leğene 2 litre su konuyor. Ve hazırlanan karışımın tamamı bu suya ilave ediliyor. Enfeksiyon aktifken, yani en aktif halindeyken ayaklar her gün bu suda 15-20 dakika bekletiliyor. Süre sonunda tabii ayaklar suyla yıkanıyor. Besledikten sonra iyice kurulamak lazım. Nem mantarın en çok sevdiği ortam. Evet. Bu nedenle nemli bırakmamak gerekiyor.
Evet hocam, gerçekten hani hepsini tekrar etmek isterim ama süremiz yetmez sevgili dinleyicilerimiz. Podcastlerimizden lütfen bu tarifleri eğer yeniden almak ve kaçırdığınız tarifleri not etmek isterseniz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresindeki Güne Bakan podcastlerinden tekrar dinleyebilirsiniz diye ben hatırlatmamı yapayım. Yoksa hepsini tek tek bir kez daha saydırmak zorunda kalacağım hocama, süremiz el vermeyecek. Kusurumuza bakmayın. Evet. Çünkü gerçekten çok kıymetli tarifler verdi. Çoğu zaman sürdüğümüz nice o eczanelerden edindiğimiz kremler fayda etmezken belki de faydayı bu tariflerde bulacağız. O yüzden çok kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Son olarak da vajinal mantarlardan bahsettiniz. Hanımlarda daha çok gördüğünüzü ve görüldüğünü söylediğiniz. Ondan da çok kısa bahsederek dinleyicilerimize bilgi verebilir miyiz?
Tamam. Bu vajina iltihabına yol açan vajinal mantar enfeksiyonu genellikle kaşıntı ve akıntıyla görülüyor. Kadınlarda yaygın görülen bir sorun. Normal şartlarda vajinal florada bazı bakteri ve mantar hücreleri var zaten. Ancak bu bakteri ve mantar dengesi değiştiğinde Candida adı verilen maya türündeki mantar hücreleri çoğalabiliyor. Bu durumda da işte şiddetli kaşıntı, şişme, akıntı, tahriş vajinal mantarın ana belirtileri. İşte vajinal akıntı süzme peynir gibi kalın ve beyaz renkli ve kokusuz. Bir de bakteriyel enfeksiyon olabiliyor. Mantar değil, bakteriyel enfeksiyon. O zaman balık kokulu ince yeşil, gri, sarı renkli bir akıntı oluşuyor. Tabii uçucu yağlar mantarlarla savaşmak için kullanılan bazı sentetik bileşenlerle aynı yan etkileri tetiklemediği için daha fazla tercih ediliyorlar. Ama şunu da iyi bilmek lazım ki her tür uçucu yağ her tür mantara karşı kullanılmıyor. Mantarlar bazen konakçılarına göre farklı davranış biçimleri gösteriyorlar. Her mantar tedavisinden sonra tedaviye devam etmek gerekiyor biliyorsunuz. Çünkü tekrar çoğalabilme durumları söz konusu.
Orayı sevdiyse çünkü o evet, ayak tekrar, parmak arasını çok seviyor sağ olsunlar. Evet. Sevdilerse devam etmek istiyorlar, haklısınız hocam.
Bir süre daha tedaviye devam etmek gerekiyor. Ve eğer çok ilerlerse mutlaka bir hekim desteğine ihtiyaç var. Normal bir bağırsak florasında 100 katrilyon civarında faydalı bakteri var. Yani bizim bağırsaklarımızda aslında bakteriler var. Denge bozulmadığı sürece de sistemde canlı kalıp sağlığımızı koruyorlar. Farklı nedenlerle mesela ilaç kullanımı gibi özellikle antibiyotik kullanımı sonrası bağırsak ve vajina florası bozulabiliyor. Yanlış beslenme. Özellikle şekerli yiyecekler hepimiz de çok seviyoruz. Florayı bozuyor. Hepimiz sevdiğimiz gibi mantarlar da şekeri çok seviyorlar. Bununla beslendiklerinde kontrolsüz olarak çoğalabiliyorlar. Uçta bağırsak ve vajinal floranın bozulmasına sebep oluyorlar. Sindirim sistemimizde yararlı bakteriler için uygun bir ortam sağladığımız durumda bu istenmeyen durumları da engellemiş olabiliyoruz. Mesela probiyotikler, ağızdan kullanılan probiyotikler özellikle bakterilerden kaynaklanan vajina iltihabında etkili oluyorlar.
Evet.
Ama 2006 yılında yayınlanan bir çalışmada bazı probiyotiklerin mantara karşı da etkili olabileceği tespit edilmiş. Tabii sayısı önemli kullandığımız probiyotikteki mikroorganizma sayısı önemli. En az 2 milyar koloni oluşturan birim CFU olarak görünür genellikle. Koloni oluşturan birim standardına sahip olması gerekiyor. 2 milyar yani mesela 50 milyon olduğunda o kadar etkili olmayabiliyor. Ağız yoluyla değil de vajinadan uygulanabilecek probiyotikler de var. Hazır olanlar da var. Kapsül şeklinde satılanlar da var. Bunun için bir fitil tarifi verebiliriz. Gene uçucu yağlarla hazırlanan. İsterseniz hızla onu da verip tamamlayalım.
Tabii hocam, buyurun dinliyoruz.
Bunun için Hindistan cevizi yağı kullanıyoruz katı formdaki. Bunu benmari usulü yani su banyosunda ısıtarak erimesi sağlanıyor. Ve bundan 50 mililitre alıyoruz. Temiz, sterilize edilmiş koyu renkli bir cam kase içine koyuyoruz. Bu tabii gerçek anlamda bir sterilizasyon değil ama kavanozun ya da işte bu kasenin ısıtılarak mikroorganizmalardan arındırılmış olması önemli. Hindistan cevizi yağı ılık hale geldikten sonra üzerine 10 damla İngiliz lavantası uçucu yağı, 6 damla çay ağacı uçucu yağı ve 4 damla da ıtır uçucu yağı damlatıyoruz. Tekrar edeyim mi bunu?
Lütfen hocam, evet. Ben kağıt kalem elimde not alıyorum ama dinleyicilerimiz kaçırdıysa eğer hemen onlara da
hemen tekrar
etmiş olalım. Buyurun.
50 mililitre Hindistan cevizi yağı üzerine bu erittikten sonra 10 damla İngiliz lavantası uçucu yağı, diğer adıyla lavender, 6 damla çay ağacı uçucu yağı, 4 damla da ıtır uçucu yağı damlatıyoruz. Karıştırıyoruz ve karışım buzdolabına konuyor. Hindistan cevizi yağı sertleşiyor bu arada. Sertleşmiş yağdan bir yemek kaşığına yakın bir miktar alınıp elle fitil formuna getiriliyor. Ve gece yatmadan önce vajinaya yerleştiriliyor. Ellerin ısısıyla yağın erimemesi için elleri önce soğuk suyla yıkamak iyi olur tabii ki. Akıntı olabilir bu yağ eridikten sonra, onun için pet kullanılması anlamlı olur. Günde bir kez olmak üzere bir hafta boyunca her gece bunu tekrarlamak yararlı olabilir vajinal mantarda.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi programımızın tekrarını www.turkiyeninsesiradyosu.com adresindeki podcastlerimiz üzerinden kaçıran sevgili dinleyicilerimiz yeniden dinleyebilirler. Size de çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Öyle harika tarifler verdiniz ki inanın şu an bizi dinleyen tüm sevgili dinleyicilerimize çok faydası olacağına inanıyoruz. Size de sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sevgilerle değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız Sağlıcakla köşemizde bizlerle birlikteydi. Deri hastalıklarından biri olan mantarı konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Rüzgarın aşina şarkısıdır dışarıda. Yağmurlar çanak tutar yalnızlığına. Gözyaşın süzülürken kirpiklerinden. Sen güzel şey her düşün boş ver ağlama. En zoru gecelerdir ayrılıklarda. Sen bir yandasın canının içi bir yanda. Üf deyince sönmez içindeki ateşler. Sen güzel şeyler düşün girme günaha. Bu dağlar bu dağlar yelesi karlı dağlar. Bu dağlar bu dağlar eteği narlı dağlar. Bu dağlar bu dağlar yelesi karlı dağlar. Bu dağlar bu dağlar taşları ahlı dağlar. Bu sevda, bu hasret, müebbet. Saatler küçüldükçe daralır çemberin. Boş duvarlarda çizilirken hayallerin. Şöyle derin bir duman al can düşmanından. Sen güzel şeyler düşün boş ver ağlama. Limon çiçekleri solarken soğuklarda. Sen çınar ol dikil karların karşısına. Varsın koparsınlar kökünden dallarını. Sen güzel şeyler düşün girme günaha.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sezin Hanım iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarının uzun süredir yaşadığı sorunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği 5 yeni müjde ile sona erecek. Biz de bugün o müjdeleri sizden öğrenelim istedik. 14 Mart Tıp Bayramlarını bir kez daha kutluyoruz sağlık çalışanlarımızın. Bu vesileyle tabii yaşadıkları sorunlar var ve bu sorunlar elbette çözüme ulaşacak. Dilerseniz önce sorunlar neydi? Onlarla başlarım. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız verdiği müjdeler neydi? Onunla devam edelim.
Ben de öncelikle tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramlarını geçmiş de olsa kutluyorum. Özellikle 14 Mart tıp bayramlarında genelde hem sağlık çalışanlarının sorunları konuşulur hem de o sorunlara ilişkin
çözüm yolları
da evet. Elbette konuşulur bugün vesilesiyle. Şimdi tabii Sezin Hanım, biz hatırlayacak olursak Mart 2020 tarihinden itibaren neredeyse 2 yıl oldu. Covid salgınıyla mücadele eden bir ülkeyiz. Bütün dünya salgınla mücadele ediyor. Ve bu salgınla mücadele sırasında gerçekten sağlık çalışanlarının zaten fedakarca hizmet ediyorlardı. O dönemde bu fedakarlıkların daha da yoğunlaştığını gördük. Canları pahasına, elbette diğer kamu görevlileri de bu anlamda önemli hizmetler gördüler. Başta güvenlik görevlileri, öğretmenler, işte din görevlileri, belediye çalışanları olmak üzere. Ama en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarıydı. Ve tüm dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmetiyle, salgınla mücadele örneği de göstermiş oldular. Dolayısıyla geçmiş, yani normal dönemlerde de zaten eğitiminden başlayarak sağlık eğitimi, işte tıp eğitimi olsun, sağlığın diğer eğitimleri olsun, zor bir süreç. Hekim dışı personel de sağlık sistemine dahil olduğunda onlar da bu zorlu hizmeti yürütüyorlar. Evet. İşte bu fedakarlıklarını tüm toplum olarak salgın döneminde bir kere daha gördük. Ve o dönemin etkisiyle birlikte sağlıkta artan hizmet talebi, işte erişimde bazen yaşanan zorluklar, sağlık çalışanlarının mevcut sorunlarını artırmış oldu. Bir de tabii şunu da hep konuşuyoruz Sezin Hanım. Sağlık sektörü geleceğin meslekleri arasında da yer alıyor. Hem bugünün önemli mesleği hem de bu tür salgın ve benzeri risklere karşı çok önem kazandı. Bu nedenle işte yurt dışında yüksek maaşlarla çalışma imkanı da ortaya çıktı. Var olan problemlere üzerine bu tür yeni sorunlar da eklenince sağlık çalışanlarının elbette beklentileri artmıştı. Dolayısıyla bu beklentileri de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdeler arasında işte hem mali sosyal haklara ilişkin hem de idari hususlara ilişkin bir takım düzenlemelerin yapılacağı müjdesini verdi. Önümüzdeki günlerde de bu verilen müjdelerin hem mali ve sosyal haklara ilişkin hem de idari anlamda başta sağlıkta şiddet olmak üzere yine malpraktis dediğimiz bu tanı tedavi sırasında ortaya çıkan tazminatlarla ilgili çok geniş kapsamlı düzenlemeler yapılacak. Bunlara ilişkin de dün mecliste aslında sevk edildi bu özellikle şiddet ve malpraktis dediğimiz yani tanı
davalar,
tedavi ve evet o tazminat davalarıyla ilgili süreç hemen başlamış oldu. Önümüzdeki günlerde de mali hususlara ilişkin yani sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının artırılacağı düzenlemeleri de önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Evet. Siz de ifade ettiniz değerli hocam, her zaman sağlık çalışanlarına çok ihtiyaç duyuyoruz. Hele şu pandemi şartlarında çok daha fazla duyar hale geldik. Açıkladınız birkaç cümleyle ama o daha detaylı olarak aktarmak istersek sağlık çalışanlarımız ne gibi haklara kavuşacak önümüzdeki yıllarda inşallah?
Evet, şöyle Sezin Hanım, kısa olarak son 20 yılda yani sağlığa yapılan gerçekten yatırımlar da çok önemliydi. Bütçeden alınan, bütçeden ayrılan kaynaklar büyük oranda artırıldı. Mesela insan kaynağı anlamında baktığımızda 2002'de Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sağlık çalışanları, yani hekim ve hekim dışı personel 257 bindi. Toplamda da 2002'de 379 bin özel sektör dahil sağlık sektöründe çalışan vardı. Bugün itibariyle sadece Sağlık Bakanlığı'nda 737 bin sağlık ordusu var. Hekim, hekim dışı personel. Toplamda da 1 milyon 240 binlik bir büyük, geniş sağlık çalışanı ordusu var. Şimdi tabii beklentiler ya da Cumhurbaşkanımızın açıkladığı maddeleri ayrıntılı incelediğimizde bir kere sabit ek ödemelerin merkezi bütçeye aktarılarak tek kalemde ödenmesi kararlaştırıldı. Bu şu anlama geliyor. Yani eskiden şu anda sağlık çalışanları bir normal ücretleri var, bir de ek ödeme bodroları var. Bunlar birleştirilecek ve merkezi bütçeden tek kalemde ödenecek. Yine merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılacak. Bu da sağlık çalışanlarının ek ödemelerini artıracak bir düzenleme olacak. En önemlisi de aslında bu ücretlerde yapılacak iyileştirmelerin emekliliğe yansıyacak olması. Hmm, evet. Özellikle hekimler bu anlamda emekli olmak için, yani emekli olduklarında gerçekten ücretleri çok düşüyordu. Çünkü aldıkları ücretlere prim ödeme içerisinde sayılmadığı için burada emekli maaşları düşük oluyordu. Bu da düzeltilecek. Yani ücretlerde yapılacak bu iyileştirmeler emekliliklerine de yansıyacak şekilde yapılacak. Ayrıca emekli olan hekimlerin de bu anlamda emekli maaşlarında düzeltmeler olacağı verilen müjdelerden biri. Yani şöyle, muhtemelen kanun çıktıktan sonra uygulanacak ama yani mevcut emekli hekimler de bu düzenlemelerden faydalanacak evet. Diye müjdeler verildi. Aile hekimleri var biliyorsunuz Sezin Hanım. Onların temel ücretlerinde artış yapılacağı söylendi. Bir de bütün bu düzenlemelerden sadece devlet hastanelerinde, sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalışanlar değil, biliyorsunuz üniversite hastaneleri de var. Burada üniversite çalışanları da bu Sağlık Bakanlığı'na ilişkin yapılacak tüm düzenlemelerden yararlanacak. Yani uygulama birliği olması da son derece önemliydi. İdari anlamda da başta biraz konuştuk. Şiddet, yani sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddet katalog suç kapsamına alınacak ve burada bir şikayete gerek kalmadan sağlık çalışanlarına, şiddet uygulayanlara kamu davası açılabilecek. Bir de tabii bu malpraktis dediğimiz soruşturmalarda, yani tazminat davalarında, doktorlara açılan tazminat davalarında bir mesleki kurul oluşturulacak ve bu mesleki kurul karar vermeden haklarında dava açılamayacak. O da sağlık çalışanlarının önemli ve temel beklentilerinden biriydi.
Evet. Evet hocam, inşallah önümüzdeki dönemlerde sağlık çalışanlarımız da kendi emeklerinin karşılığını alırlar. O temennilerle sonlandıralım sözlerimizi. Çünkü gerçekten hayatımızın herhangi bir zamanında onlara çok ihtiyacımız var. Çünkü sağlığımız en ufacık bir şekilde sekteye uğradığında hemen doğrudan doğruya kapımız onların yoluna açılıyor. O yüzden onların da çalıştıkları bu zorlu koşullarda iyi şartlarda çalışıyor olabilmeleri hem de hastalarına daha iyi hizmet verebilmeleri açısından çok önemliydi. İnşallah sizin bu ifade ettiğiniz düzenlemeler en yakın zamanda gerçekleşir ve kendi içlerinde olan o hakları neyse ve çalışma hizmet koşulları neyse en yakın zamanda istedikleri şekilde düzenlenir diyelim ve sözlerimizi öyle sonlandıralım.
Evet, biz de öyle diliyoruz. Bunlar hem sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu evet. artırır, sağlık hizmetlerimiz de kalitesini dolayısıyla artırmış evet. olur diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Siz de bize bu konuda aydınlattığınız, aktardıklarınız için sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sağlık çalışanlarımızın uzun süredir yaşadığı sorunlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği 5 müjdeyle sona eriyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nda açıkladığı çalışma koşullarının iyileştirilmeye yönelik düzenlemelerinin ayrıntılarında değerli hocamızla konuştu. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Böylelikle Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Müzik